Dördüncü ayrım. Vichy, 1941. 1 Ocak 1941'de Maréchal Pétain, Pavillon de Sévigné'yi büyükelçileri kabul etti. Behiç Bey de dahil olmak üzere çok azının elini sıkarken kendileriyle konuştu. Behiç Bey'i 6 Ocak'ta öğle yemeğine davet etti. Yemekte Maréchal Pétain ile birlikte Dışişleri Bakanı Flandin ve birkaç bakan daha vardı. Behiç Bey bunu fırsat bilip Dışişleri Bakanı'nı 6 Şubat'ta elçiliğe yemeğe davet etti. İşlerini dikkatli ve sistemli bir şekilde ve daha rahat yürütebilmek için en üst düzeydekilerle ilişkiler kurup geliştiriyordu. Bu ilişkiler pek yakın zamanda ne kadar yaşamsal olacaktı kimse tahmin bile edemezdi. Vichy Fransa'sı o kadar Alman kuklası olmuştu ki Almanların ısrarı yüzünden Birleşmiş Milletler'den çekildiler. Bu arada Behiç Bey'e de yavaş yavaş Yahudi vatandaşlarımızdan yardım talep eden mektuplar gelmeye başladı. Bay Benjamin Castro 31 Aralık 1940'ta Behiç Bey'in şahsına yazdığı mektupta sahip olduğu işletme ile ilgili karşılaştığı durumu anlatıp yardım istedi. Bay Castro mektubunda Behiç Bey'e, Türkiye Cumhuriyeti'nin din farkı gözetmeyerek bütün vatandaşlarını himaye etmekte olduğunu belirtmekte ve Behiç Bey'in bu yapılmakta olan haksızlığı ortadan kaldıracağına emin olduğunu yazmaktadır. Behiç Bey kendisine 8 Ocak 1941 günü şu yanıtı yazdı. 31 Aralık tarihli yazınıza cevaptır. İşgal kuvvetleri tarafından Musevi ticarethaneleri hakkında alınan kararın Türk vatandaşı Musevilere uygulanmamasını teminen Paris Başkonsolosumuz tarafından gerekli teşebbüslere başlanmıştır. Behiç Bey zaten Bay Castro'nun kendisine yazmış olduğu bu mektuptan 3 gün önce Paris'te bıraktığı Başkonsolos Cevdet Bey'e 28-12-1940 tarih ve 603 sayı numarası ile bir talimat tebliğ etmişti. Bu talimat da aynen şöyle yazmaktaydı Behiç Bey. 18 Kasım tarihli kanunu tatbiken bazı Türk vatandaşlarının ticarethanelerine yapılan müdahaleleri men etmek hususunu Alman otoriteleri ile gidip görüşünüz. 6 Şubat 1941'de Başkonsolos Büyükelçi'ye yazdığı 61 sayı nolu yazıda Büyükelçinin talimatlarını yerine getirdiğini, Alman makamlarıyla görüştüğünü, buna istinaden bazı Türk vatandaşı Yahudilerin işletmelerine atanan geçici Fransız işletmecilerin geri çekildiğini, ancak aradan 2-3 ay geçtikten sonra Fransız makamlarının hiçbir Yahudi'ye ayrıcalık tanınmayacaktır demesi üzerine, bugün konsolosluğa gelen iki vatandaşımızdan öğrendiği üzere geçici Fransız işletmecilerinin geri geldiğini, bu durumdan da Almanların gerçek kararlarını vermiş bulunduklarını anladığını yazmaktaydı. Cevdet Bey bundan böyle ne yapması gerektiğini Behiç Bey'e sorarak yazısını bitiriyordu. 14 Şubat 1941 günü bu sefer Bay Albağla isimli bir Musevi vatandaştan el yazısı mektup geldi. Mektubu okuyan Behiç Bey mektupta hissettiği kararsızlık ve korkudan dolayı Bay Albağla'nın bu ruh haliyle ters bir şey yapmasından korktu. Aylardır 3 ayrı koldan, 1 işgal altındaki Fransız otoriteleri, 2 işgalci Alman otoriteleri, 3 Vichy hükümeti, yürüttüğü hassas ve her an aleyhimize süratle gelişebilecek riskleri taşıyan bu konuyla ilgili bir vatandaşımızın yapacağı herhangi bir yanlış hareket ya da eylem bir çuval inciri mahvedebilirdi. Eyvah dedi kendi kendine, bir de böyle bir terslik olursa iyice işin içinden çıkılmaz hale gelir bu mesele. Bunun üzerine derhal bir mektup yazdı Bay Albala'ya. Bay Albala, mektubunuzu aldım. Yazdığınız gibi kanunlarımıza göre vatandaşlar arasında din ve ırk ayrımı yoktur. Bu konuyu Fransa hükümetine de bildirdik. Fransa hükümeti Fransa'ya gelen yabancıların bu memlekette mevcut ve çıkarılacak kanunları evvelden kati olarak kabul etmiş oldukları fikrindedir. Mesele iki hükümet arasında tartışılmaktadır. Size vereceğim nasihat Fransız memurlarının istedikleri malumatı vermenizin münasip olacağıdır. Mesele iki hükümet arasında halloluncaya kadar Fransa hükümetinin kanunlarına karşı dürüst hareket etmeniz doğru ve icabında meselenin tarafımızdan da müdafaası daha kolay olur. Selamlarımı sunarım. Paris Büyükelçisi. Behiç Bey Ankara'ya daha önce Yahudi ticarethaneleri ile ilgili durumu ve ne yapılması gerektiğini 20 Kasım'da bildirmekle beraber gelecek cevabı beklemeden gerekli talimatları vermişti. Ancak 3 Mart 1941 günü bir kere daha Ankara'ya Musevi meselesi başlıklı bir rapor yazıp 20 Kasım 1940 tarih ve 502 Taksim 228 sayılı yazımıza ve aynı konuyla ilgili muhtelif tarihli telegraf yazımıza ektir deyip bir kez daha ne yapılması gerektiğini sordu. Pek de cevap beklememekteydi açıkçası. Çünkü durumun cevap bekleyecek bir hali yoktu. Behiç Bey bu durumu Kurtuluş Savaşı'nda yaşadıklarına benzetiyordu. İstanbul'da damat Ferit Paşa İngilizlere tutuklamaları için bir liste verir 22 Nisan 1920'de. Bu listede şu isimler yer almaktadır: Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Kazım Paşa, İnanç, Ali Fuat Paşa, Cebesoy, Yakup Şevki Paşa, Supaşı, Albay İsmet, İnönü, Albay Behiç, Erkin. Hastalandığı için İstanbul'dan Anadolu'ya kaçamadı o sırada. Bu arada Mustafa Kemal'in kendisine gönderdiği listedeki isimlerin Anadolu'ya kaçmasını organize etti. Kendisine bu hayati görevde vefakar dostum diye hitap ettiği Musevi diş doktoru Üzeyir Gari Efendi yardım etti. İngilizlerin artık ev ev Behiç Bey'i araması üzerine Avni Kaptan'ı kullandığı Hilal vapuru ile Mudanya'ya geldi ve hemen Bursa'ya geçti. Ertesi gün Genelkurmay Başkanı İsmet Bey'den İnönü Behiç Bey'e bir telgraf geldi. Dipnot: İnkılap Tarihi Enstitüsü 2 numaralı albüm. Telgrafta İsmet Bey, Behiç Bey'in Anadolu'ya gelmesinden duyduğu memnuniyeti belirtiyor, Mustafa Kemal Paşa'nın ve kendisinin Behiç Bey'in hemen Ankara'ya gelmelerini istediklerini bildiriyordu. 5 Temmuz 1920 günü Ankara'ya gelen Behiç Bey'e Genelkurmay Başkanı olan İsmet Bey, İnönü, Genelkurmay 2. Başkanlığını hemen akabinde ziyaret ettiği İsmail Fazıl Paşa'ya da, Ali Fuat Cebesoy'un babası, başsız kalan demir yollarının başına geçmesini teklif etti. Bu iki teklifi Mustafa Kemal ile değerlendirmeye giden Behiç Bey'e Mustafa Kemal net bir cevap verdi: "Ben cephede ne yapılacağını çok iyi biliyorum. Ancak ordumuzu cephelere nasıl sevk edeceğimizi bilmiyorum. Bunu bilen ve yapabilecek tek kişi sizsiniz. Benim sizden ricam Genelkurmay 2. Başkanlığı yerine demir yollarının başına geçmenizdir. Şayet biz ordumuzu akabinde de erzak ve mühimmatları cepheye sevk etmekle başarılı olamazsak, korkarım ki bana İsmet'in 1. Başkanlığına, sizin 2. Başkanlığınıza rağmen biz bu mücadeleyi kaybederiz." Bu cevap üzerine Mustafa Kemal'e tek bir şart ile görevi kabul edebilirim dedi Behiç Bey. Hiç kimse işime karışmayacak. Mustafa Kemal de Behiç Bey'in bu şartını kabul etti. Böylece savaşın en önemli komuta görevlerinden biri olan Kurtuluş Savaşımızın lojistiğinin başına geçti Behiç Bey. Kelimenin tam manasıyla ateşten gömlek giymişti üstüne. Çünkü bugüne kadar Osmanlı'yı demir yolları ile sömüren emperyalist devletler hiçbir zaman bir Türk'ü demir yollarında önemli bir kademeye getirmemişlerdi. Anadolu insanı Anadolu topraklarında işleyen ilk trenden beri, yani 1860, demir yolu işletmeciliğinden uzak tutulmuştu. İşin daha da kötüsü Türklerin demir yollarını işletemeyeceğine en üst yöneticisinden sade yurttaşına kadar neredeyse herkes büyük ölçüde inanılır olmuştu. Demir yollarının çalışanlarının %95'i gayrimüslimdi. Ağırlıklı olarak da Rum'du. Behiç Bey bir tarihe de imza atmaktaydı. Osmanlı'nın demir yolları ile ilgili makus tarih Behiç Bey'in görevi üstlenmesiyle tarihe karışacaktı. Türk insanının Kurtuluş Savaşı'nda karşı karşıya kaldığı çetin sorunlara, kanından sonra elde bulunan tek ulaşım aracı olan trenin olabilecek en üst düzeyde kullanılabilmesi, bu doğrultuda işletilmesi sorunu da eklenecekti. Bağımsızlığını korumak için canını siper etmekten başka çaresi kalmamış, tüm dünyayı karşısında ve tepesinde bulmuş bu ülke, belki de en çok bu işte kendi göbeğini kendisi kesecekti. Bu vatan için verilen mücadelede her ne olursa olsun düşmandan kurtulunacağı inancına odaklanmış, bir ölüm kalım savaşı içinde ordunun cepheye naklinin ellerine emanet edildiği Behiç Bey, bu lokomotif kazanını aratma sıcak saatlerde kara trenin baş kahramanı olmayı başarmak zorundaydı. Behiç Bey'in ilk işi topraklarımızdan geçen ancak lisanı Fransızca olan demir yollarının lisanını Türkçe yapmak oldu. Behiç Bey'i Kurtuluş Savaşı içinde ikinci bir savaş beklemekteydi. Çünkü hem İngilizler hem Rumlar devamlı olarak o devrin tek ulaşım aracı olan demir yollarındaki lokomotif, vagon, teçhizat, ele geçirdikleri her yerde her şeye el koyuyorlardı. Keza geri çekilirken de yakıp yıkıyorlardı. Behiç Bey'in elinde 500-600 kilometrelik bir hat, birkaç lokomotif ve vagon vardı. Personelin yarısı Rum saflarına katılmıştı. Geri kalan yarısı ise Kuvayi Milliyeciler tarafından tehdit ediliyordu. Durum kelimenin tam anlamıyla içler acısıydı. Bir yandan da hızlı hareket etmek gerekiyordu. bütün bu zorluklar yetmezmiş gibi bir de Bakanlar Kurulu'nda işletmeyi terk etmemiş gayrimüslim personelin işlerine son verilmesi konusunun görüşüleceği haberi gelince soluğu meclis dağıldı. Bakanlar Kurulu Mustafa Kemal'in başkanlığında toplanmıştı. Mustafa Kemal'e haber gönderdi. Mustafa Kemal demir yolları ile ilgili konunun görüşülmesi sırasında kendisine işine karışmama sözünü verdiğim Behiç Bey gelmişler. Söz almak isterler dedi ve içeri çağırdı. Behiç Bey Bakanlar Kurulu'na alındı. Çok vaktinizi almayacağım. Malumunuz demir yolunda özellikle işletme personelinin %95'e varan kısmı gayrimüslimdir. Vatan haini olan personel zaten işinden ayrılıp düşman saflarına katılmıştır. Geride kalanlar bu topraklara bağlı insanlardır. Bu topraklara bağlı olduklarından dolayı bu insanların cezalandırılması büyük yanlış olacağı gibi şu anda işletmenin sağlıklı çalışabilmesini ancak bu elde kalan personelle yapmak zarureti vardır. Şayet bu işi bilen insanları işlerinden çıkartıp yerlerine işi hiç bilmeyen acemileri yerleştirme fikrini benimserseniz biliniz ki başarısızlık aşikardır. Benim ismimi bugüne kadar hiçbir başarısızlığın yanında görmediniz, göremezsiniz. Bu kararı benimserseniz istifamı da beraberinde kabul buyurunuz. Behiç Bey konuşmasını bitirir bitirmez hiçbir tartışmaya imkan vermeden arkasını döndü ve Bakanlar Kurulu odasını terk etti. Arkasından bir ses duydu, döndü ve Mustafa Kemal'i karşısında buldu. Nereye gidiyorsunuz şu anda Behiç Bey? Konya'ya efendim. Siz programınızı aynen uygulamaya devam edin. Birkaç istasyon sonra benden bir telgraf alacaksınız. Nitekim Ankara'dan ayrılalı iki istasyon olmuştu ki istasyon şefi Behiç Bey'e Mustafa Kemal'den bir telgraf getirdi. İşletmedeki hiçbir gayrimüslim personel işten çıkartılmayacak ancak yeni alınacak hiçbir personel de gayrimüslim olmayacaktır. Behiç Bey içinde bulunduğu şartları şu notu ile ifade eder. Bir yandan yurdumuza saldırmış Yunan ordusu ile ölüm kalım savaşına girmiş iken, öte yandan yerlerine o işi yapacak yetişmiş Türk memur bulup koyamadığımız için, cepheye askerlerimizi ve cephanelerini taşıyacak olan demir yolları işletmesindeki önemli görevlerde, yalnız Hristiyan azınlıkların değil, doğrudan Yunan uyruklu kimselerin hizmetlerine dahi bel bağlamak zorunda kalışımız gibi bir durumun, dünyada eşi ve benzeri herhalde görülmemiştir. Ne zorluklarla mücadele etmişti Behiç Bey hayatında. Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, 1915-1918 yıllarında Osmanlı ordusuna gelen Alman generallerle yaşadığı komuta sorunları, Gence'de Azerbaycan Ordu Teşkilatı'nı tek başına kurma görevi, Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı'ndaki demir yolu işletim savaşı. Tam şimdi Paris'te son çalışma yıllarının keyfini çıkartmayı hayal ederken, patlayan savaş ve yine Almanlarla yaşanmaya başlayan sorunlar. Almanlar ve Vichy hükümeti Behiç Bey'i sıradan bir büyükelçi zannediyorlardı ilk başlarda. Pek yakında bunun öyle olmadığını anlayacaklardı. Behiç Bey emrindeki tüm elçilik ve konsolosluk çalışanlarını morallerini mümkün olduğu kadar üst seviyede tutmaya çalışırdı. Hep savunduğu bir tez vardı. Vazgeçmek yok, kapıları kapasalar pencereden deneyeceğiz. Pencereleri kapasalar bacadan, bacayı tıkasalar alttan tünel açacağız ama vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz haklıyız ve onlar da bunu biliyor. Her kim ki hakkını sonuna kadar savunur, herkes ona karşı daha dikkatli davranır. Bu bir diplomasi savaşıdır. Hayır dediklerinde kelimeleri değiştireceğiz, tekrar kapılarına dayanacağız. Ta ki netice alıncaya kadar. Şu dengeleri kafanıza iyice yerleştirin, çok mühimdir. Almanlar bakımından olayı ele alırsak bizim isteklerimize hayır diyebilirler. Ama Türkiye savaşa Almanların aleyhine katılmadığı müddetçe bizim ısrarlı taleplerimize karşı hassas davranmak zorunda kalacaklar kanaatindeyim. Öteki taraftan Fransızlar için iki ihtimal söz konusu. İlki Almanlar ne derse yapmak ya da paralel davranmak zorunda, ikincisi Türkiye'yi henüz savaşa girmeyen en önemli dost ülke olarak görmek istemeleri. Her iki durumda da bize hayır demelerini pek mümkün görmüyorum. Şayet deseler bile ben her türlü üst düzey temaslarla zorlayarak istediğimiz neticeyi alabileceğimizi umuyorum. Dolayısıyla sakın korkmayın, detayla uğraşırken kapı suratınıza çarpılırsa bu anlattığım genel hassas dengeleri hatırlayın ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğinizi hiç aklınızdan çıkartmayın. Emir Kıvırcık Haziran Sokak No. 22 Tarabya'daki evinde ziyaret ettiğinde Necdet Kent Behiç Bey ile ilişkilerini, Behiç Bey çok misafirperver ve dürüst bir insandı. Otelde kalmama müsaade etmez, misafirhanede kalmamı sağlardı. Verdiği emirler sayesinde binlercesini kurtarma şansımız oldu. Takdire şayan bir insandı bu bakımdan. Behiç Bey'den çok moral yardımı gördüm. Vazgeçmek yok, sen başarırsın, ben sana güveniyorum derdi. Çok mütevazıydı, yaptıklarından bahsetmez, önemsiz bir şeymiş gibi yaptık bitti der geçerdi, hürmet edilecek adamdı. Bana ilk karşılaşmamızda sen kimlerdensin demişti, ben de Ahmet Muhtar Bey'in yeğeniyim demiştim diye anlatmıştı. Türk Büyükelçiliği'nin ve başkonsolosluklarının mütemadiyen yaptıkları itirazlar sonucunda imkansız denebilecek bir sonuç alındı. Soykırımın baş aktörü Adolf Eichmann'ın Fransa'daki temsilcisi Otto Abetz isimli bir yazı geldi başkonsolosluğa 28 Şubat 1941 tarihli. Alman Büyükelçiliği Paris No. 1331 Paris Türk Başkonsolosluğu'na 28 Şubat 1941 Alman Büyükelçiliği 28 Aralık 1940 tarih ve 605 sayı numarası ile sözlü olarak yapmış olduğunuz başvurunuza istinaden saygı ile bildirir. Fransa'daki ordu kumandanlığımız tarafından Fransız hükümetiyle beraber Yahudilere karşı atılan adımlarla ilgili verilen emirler halkın güvenliği ve diğer talepler doğrultusunda gelişmiştir. Otoriteler ayrım yapma yetkisine sahip değillerdir. Uygulamalar başka hiçbir kanun dikkate alınmadan ve hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın Fransa'da ikamet eden her insana uygulanacaktır. Mamafih Alman Büyükelçiliği kurallar dahilinde olmak kaydı ile Yahudi işletmeleri konusunda münferit vakalarda Türk Başkonsolosluğundan Türk vatandaşları ile ilgili gelecek talepleri değerlendirmede istekli davranacaktır. Dipnot Paris Başkonsolosluğundan Paris Vichy Büyükelçiliği'ne yazılan 16-6127 sayı ve 3 Mart 1941 tarihli yazı. Bu yazı 2. Dünya Savaşı esnasında Yahudilere uygulanan soykırım sırasında Türk tarafının Almanlara karşı resmi olarak kazandığı çok önemli bir ayrıcalıktı. Üst düzey Alman makamlarının resmi düşüncesiyle sokaktaki komutanların uygulamaları zaman zaman ters düşse bile en üst seviyedeki Alman otoritesi resmen Türk Yahudilerini istisna tutabilecekleri tezini kabul etmişti. Bu tarihi bir olaydır. Behiç Bey'in dediği olmuş, Almanlar mütemadiyen hakkını arayan Türkleri karşılarına alma riskine girmemişlerdi. İşte bu olay tüm Türk delegasyonunu Büyükelçinin etrafında çok daha fazla kenetlenmesine sebep olmuştur. Moraller en üst seviyeye çıkmıştır. Herkes madem ki bu savaşın içerisine bizim de bir savaş vermemiz gerekiyor, o zaman elimizden ne gelirse yapmamız lazım diye düşünüyor ve aralarında konuşuyordu. Müsteşar bu durumu Behiç Bey'e anlattığında Behiç Bey'in suratında bir tebessüm belirdi. Salih Zeki Bey dedi, daha yolun başındayız. Bu Almanlar yarın öbür gün neyle karşımıza çıkar belli olmaz. Tam 4 sene çalıştım Osmanlı ordusunda onlarla. Sen sakın kimsenin moralini bozma ama temkinli olmakta fayda vardır. Vichy'de Yahudi İşleri Başkomiserliği'nin ofislerinin başına Javier Voya geçmişti. 1941 Mart'ında Fransız hükümetinin ve Javier Voya'nın amacı Almanlara Fransızların Yahudilerin aleyhindeki kanunları ne kadar başarılı tatbik ve infaz edebileceklerini ispat etmekti. Bu suretle işgal edilmiş Fransa'da dahil olmak kaydıyla tüm Fransız topraklarında Yahudiler aleyhine olan uygulamaları beceriksiz işgal otoritelerinden daha iyi yapmak için mutlak hakimiyet istiyorlardı. Dipnot: Michel Remarque, Roberto Paxton, With the Forward by Stanley Hoffman, Vichy France and the Jews, sayfa 96, Voya, An Activist at Work. Sezar'dan çok Sezarcı, Nazilerden çok Nazi olabileceğini ispatlamaya çalışacaktı Javier Vaat. Bu görevi büyük bir motivasyonla yapacağı zaten kesindi. Çünkü Vaya'nın bu göreve seçilmesinin en önemli nedeni eski Fransa Başbakanı olan Léon Blum'a karşı 1936 senesinde yürütülen antisemitik kampanyanın başı olmasıydı. Çünkü Léon Blum Yahudiydi. Dipnot CDJC Center de Documentation Jui Contemporain Paris 124-41. Sonunda birkaç sene önce Fransa'da Yahudi başbakana karşı büyük bir kampanya yönetirken aldığı yenilginin faturasını Nazilerin desteğiyle Yahudilere ödetmenin zamanı gelmişti. Vay ya, Almanlara şüpheyle yaklaşmıştı hayatı boyunca. Ama amacına giden yolda Nazilerle işbirliği hiç sorun olmayacaktı. Wyatt'ın ilk işi derhal Paris'e gidip Almanlarla 3 ve 4 Nisan 1941'de toplantı yapmak oldu. 4 Nisan günü Paris'teki Hotel Majestic'te Nazi generali Otto von Stülpnagel'le bir araya geldi. Toplantıda generalin sivil yardımcısı Doktor Werner Best Wyatt'a Almanların artık işgal ettikleri toprakları Yahudilerden arındıracaklarını söyledi. Ve işgal topraklarındaki özellikle yabancı pasaportlu Yahudilerin ya bir arada gözaltına tutulması ya da işgal topraklarından sürülmesi konusunda yardım edip edemeyeceğini sordu. Vaya toplu gözaltının Almanların kontrolünde polisin işi olduğunu, öte yandan da binlerce yeni Yahudi mültecinin işgal altındaki Fransa'dan işgal olmamış Fransa'ya zorunlu göçün ise Vichy hükümetinin bir kararı olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Doktor Werner Best, Yahudilerin tamamen ama tamamen Fransız ekonomik hayatından bir an önce çekilmesini sağlayabilir misiniz diye sordu Wyatt'a. İşte bu tam bir eldiven gibi Wyatt'ın eline oturan görevdi. Zaten Mareşal Pétain de ona bu görevi vermişti. Doktor Werner Best hayal kırıklığına uğramıştı bu toplantıda. O daha saldırgan olmasını bekliyordu Wyatt'ın. Bu fikirlerini de ertesi gün Yahudi uzmanı Karl Theo Zeichel'e söyledi. Halbuki bu işin başına Wyatt'ın geçtiğini öğrendiğinde bütün Yahudi işleri bu komiserlik tarafından yürütülebilir diye düşünüyordu. Ama Wyatt bazı kısımları yapmakta bir Nazi kadar istekli gelmemişti gözüne. Olamazdı zaten. Wyatt Yahudilerin tüm Fransa'da sahip oldukları her şeye, para, pul, mal, mülk, işletme, fabrika, ev, araba, her şey ama her şeye el koyup Fransa devletinin üstüne geçirmeyi hedefliyordu. Oysa Almanlar bir an önce yabancı pasaportlu Yahudileri işgal topraklarından atıp geride kalanlara nihai çözümü uygulamayı düşünüyorlardı. Otto Abetz Berlin'e durumu bildirdi. Wyatt ise bir an önce Yahudilerin aleyhine alınmış olan radikal kanunları daha da genişletip hızla ilerleme kaydederek Almanlara kendini ispatlamak istiyordu. Dipnot: Michael R. Marus, Robert O. Paxton, With the Forward by Stanley Hoffman, Vichy France and the Jews, sayfa 97-98. Wyatt yeni yasa paketinde Yahudilere yönelik çok detaylı bir nüfus sayımı öngörmüştü serbest Fransa'da. Dipnot: Journal Officiel de la République Française veya De l'État Française, 14 Haziran 1941. O kadar detay içeriyordu ki, bırakın çocuklarının ismi, eşinin, anasının, babasının, büyük babasının, anneannesinin, dedesinin, ninesinin isimlerini istemeyi, eğitim, askerlik, mal, mülk, hatta kişisel ya da iş icabı borçlarının olup olmadığı bile sorgulanıyordu. İçişleri Bakanlığı Polis Genel Sekreterliği Başı Henry Chauvin'in 12 Temmuz'da tüm polis çeklerine bir genelge gönderdi. Kamu güvenliği açısından bu nüfus sayımının önemi büyüktür. Bu sebepten dolayı tüm dikkatinizi vermeniz, çok dikkatli ve titiz çalışmanız gerekmektedir. Dipnot: Chauvin'den M.M. Le Préfet'e, 12 Temmuz 1941, Archive National Paris, AJ 38141, IJA, Taksim 1-4. Bütün polis teşkilatı ve belediyeler sayıma katıldı ve tabiyeti ne olursa olsun bütün Yahudiler sayılacaktı. Almanlar ve Fransızlar Yahudilere karşı çok detaylı olarak çalışıyorlardı. Ama diğer taraftan da Beyiç Bey'in ay yıldızlı kimlik verilen hiç kimseye bu uygulamaları uygulatmaya niyeti yoktu. Savaş içinde bir başka savaşın ateşten gömleğini giymişti yine. 15 Mayıs 1941'de Müsteşar Salih Zeki, Beyiç Bey'e Paris Başkonsolosu Cevdet Dülger'den bir rapor getirdi. Paris'te yaşayan Yahudilerden 4000 kadarını Fransız makamları toplayarak temerküz kamplarına sevk etmişti. Bunların ekseriyatı Polonya, Çek ve Avusturya gibi Alman işgali altındaki memleketlerin vatandaşlarıydı. Yalnız aralarında bir Türk Yahudisi de bulunmaktaydı. Beyiç Bey müsteşarına dönüp ben sana dememiş miydim, bak şuna dedi. Fakat okumaya devam ettiğinde Cevdet Bey'in Fransız polisiyle telefonla irtibat kurarak bu kişinin sağ serbest kalmasını temin ettiğini gördü. Bir de üstüne Fransızlar yanlışlık oldu diyerek bir nevi Fransız özrü dilemişlerdi. Beyiç Bey Salih Zeki'ye dönüp, bak Almanlardan sonra Fransızların da rengi belli olmaya başladı. Haber et Lyon'a, Marsilya'ya, Paris'te olanları onlar da bilsin, morallensin. Beyiç Bey'in aklına hemen Ankara'nın başkonsolosluğu kapatma emri geldi. Onları dinleseydim bu vatandaşımıza kim bilir ne olurdu şimdi dedi kendi kendine. Öte yandan da sadece Yahudi dini mensubu oldukları için binlerce insanın bir anda toplanıp bir yere konmalarını hiç tasvip etmedi. Durumu daha da ciddiye almak lazım diye düşündü. 2 Haziran 1941 günü Yahudilerin sahip oldukları mülklere el koymayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için hem Alman işgali altındaki Fransa'da hem de işgal edilmemiş Fransa'da Yahudi mülklerinin sayımı başlatıldı. Dipnot Journal Officiel 14 Haziran 1941. 1942 yazında Fransa'daki 18-55 yaşları arasında ve Ocak 1933 senesinden itibaren Fransa'ya göçmen olarak kabul edilmiş, düzenli bir işi olmayan tüm Yahudiler toplama kamplarına gönderilmeye zorlandı. Amaç bu işsizleri çabucak toplayıp kolayca doğuya ölüm kamplarına sevk etmekti. Dipnot Klarsfeld 1941 sayfa 81. Fakat işin ilginç yanı sadece Fransız polisi değil, gerek işgal altındaki Fransa'da, gerekse de özgür Fransa'daki Hristiyan Fransız halkının neredeyse tamamı Yahudilere çok kötü davranıyorlardı. Sanki hepsi Vichy hükümetinin geliştirdiği teoriyi kabul etmişlerdi. Fransa'nın çöküşünün sebebi Yahudilerdi. Dipnot, Moreşe Archives Israel, Menahem Bader koleksiyonu, dosya No. 164. Bu sayımı derhal Yahudilere ait işletme, dükkan, apartman, daireleri ve fabrikalar takip etti. Bu durum her geçen gün Türk Büyükelçiliğinde ve konsolosluklarda vatandaşlık alabilmek için daha fazla yığılmalara sebep olmaya başlamıştı. 25 Temmuz 1941'de Marsilya Başkonsolosluğundan 372 Taksim 65 sayı no'lu bir yazı geldi Behiç Bey'e. Yazıda Joseph Koenka isimli bir Yahudinin konsolosa çıkan kanunlar karşısında ne yapmak gerektiğini sorduğunu ve bu konuyla ilgili her geçen gün artan bir müracaatla karşı karşıya olduklarını bildiriyordu. Behiç Bey 30 Temmuz 1941 günü 911 Taksim 60127 sayı no'su ile Marsilya Başkonsolosuna bir yazı gönderdi. 1. Serbest Fransa'da Museviler hakkında Fransa hükümetince alınan tedbirler dolayısıyla Musevi tebaamıza dair haklarımız saklıdır. 2. Ancak Musevi tebaamızın fiili ziyanlarına mani olmak için ticaret hanelerine konsolosluklarımızca birer yeddiemin tayini yapılacaktır. 1. madde hakkında buradaki teşebbüslerimiz devam etmektedir. 2. madde hakkında tatbikatına geçmenizde mani varsa bildirmenizi rica ederim. Behiç Bey Fransa'da hem Alman işgali altındaki Fransızların yaptıklarıyla, hem Almanlarla hem Vichy hükümetiyle hem de konsolosluklarla ayrı ayrı uğraşmaktaydı. Verdiği talimatlar bile açık ve net iken karşı tarafta yapılan ufak bir değişiklik için bile gerek Paris Başkonsolosluğu, gerek Marsilya Başkonsolosluğu derhal sil baştan Büyükelçi'ye soruyorlardı ne yapmak gerektiğini. Oysa genel hatları belirlenmişti. Fransa topraklarında yaşayan her bir Türk vatandaşının yardımına koşulacaktı, din farkı gözetmeksizin. Behiç Bey derhal Vichy hükümetine bir nota yazdı ve Türk vatandaşı olanların işletmeleriyle ilgili haklarını saklı tuttuklarını ve bu uygulamadan Türk vatandaşlarını istisna tutmalarını istedi. Bu notayı da 22 Ağustos 1941 günü 981.634 yazı no'su ile Yahudilerin vaziyeti hakkında bir başlıkla Ankara'ya bildirdi. Dipnot, Behiç Bey'in Fransa hükümetine verdiği bu nota ve aldığı cevabı Ankara'ya bildirimi Ağustos ayıdır. Ayrıca 8 Ekim'de 1132 Taksim 745 Taksim 6127 no'lu yazısı ile de Ağustos'ta gönderdiği nota meselesi ile ilgili cevap sorar. Hükümete danışmadan Fransa hükümetine nota çekmiş, gerekli tedbirleri almış ve konsolosluklara talimatlarını vermiş olsa bile Ankara'nın durumu bilmesi lazımdır. Ankara'dan ise cevap tam 4 ay sonra 12 Aralık 1941'de gelir. Ayrıca yine bu yazıda Vichy hükümetinden Fransa'ya yerleşmiş olan herhangi bir yabancının Fransa kanunlarına uymayı kabul etmiş sayılması gerektiği, ayrıca sözü geçen kanunun yerli ya da yabancı tüm Yahudiler için uygulandığı, bu konuda herhangi bir istisna yapılamayacağı cevabı gelmiştir diye bildirdi Ankara'ya. Fakat Behiç Bey bu kanunun tamamının yanlış olduğunu düşünmekle beraber ancak Türk vatandaşı olan Yahudilerle ilgili ne yapılabilir onu düşünmeye başlamıştı. Bugüne kadar Vichy hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı nezdinde birçok iyi ilişkiler kurmuştu. Şimdi bu ilişkileri kullanmanın tam zamanıdır diye düşünüp bu meseleyi görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Roche'ye gitti. konunun kendisi için büyük bir hassasiyet taşıdığını ve bu kanunu bir Türk büyükelçisi olarak kabul etmenin imkanı olmadığını, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini kapalı kapılar arkasında sordu. Ya sizin benim vatandaşlarıma yaptıklarınızı ben de benim hükümetime Fransız vatandaşlarını da biz aynı şeyi yapalım diye tavsiye edersem ne olur hiç düşündünüz mü? Tam bu sırada 28 Ekim 1941 günü Vichy hükümeti bir kararname çıkartarak bütün yabancı Yahudilerin ya özel kamplarda toplanmasını ya da en yakın polis merkezine bildirilecek olan evlerinde kalmalarını bildirdi. Bu gelecek 3 yıl içinde 70 bin civarında neredeyse tüm Fransa'da yaşayan yabancı uyruklu Yahudilerin Drancy'den geçerek doğuya gönderilmelerinin başlangıcı olacaktı. Bu gönderilecek olan yabancı uyruklu 70 bin Yahudinin 67 bini hiçbir zaman geri gelmeyecekti. Dipnot LJSO sayfa 22. Beyiş Bey tam bu işlerle uğraşırken 17 Kasım 1941 günü Yahudi Komiserliği tüm geçici yöneticilere Yahudilerin sahip oldukları her şeye el koymalarını emretti. İş yerlerine, fabrikalarına, dükkanlarına, evlerine, hatta bu yerlerdeki tüm eşyalara...